Dördüncü ayrım, sayfa 50, hesaplaşma günü, Jack Higgins. Blake içkisini bir dikişle bitirdi. Tamam haydi devam edelim. Perde gene aydınlandı. Gerçekten de şanslıydım. Sammy Goff adında bir adamla tanıştım. Jack Fox'un hesaplarını tutuyordu. Çok iyi bir çocuktu. Eşcinseldi ve çok hastaydı. AIDS. Fox onu bu yüzden işten attı. Bir gün Manhattan'da Fox'la yemek yiyorduk. Fox erken gitti. Az sonra Goff yanıma geldi. Sen iyi bir hanıma benziyorsun dedi. Onun için seni uyarıyorum. Fox sana göre biri değil. Arka planda telefon çaldı. Catherine telefonu açmaya gitti. Az sonra geldi ve anlatmaya devam etti. Evet, Goff ölüme yaklaşmıştı ve çok kızgındı. Onu biraz sıkıştırdım. 3 martini içtikten sonra anlattıkları ilgimi çekmeye başlamıştı. Öğrendiklerimi sana aktarıyorum Blake. Fox ailenin göstermelik yüzü, kurnaz, aynı zamanda çok zeki ve hırslı. Hep daha fazlası için şartları zorlayan biri. Ailenin parasıyla borsa oynayıp kaybetmiş, özellikle Asya krizi sırasında. Don bunun ne kadarını biliyor bilmiyorum. Fox durumu idare ediyor. Londra'daki en büyük gazinolardan biri olan Colosseum kumarhanesi emrinde olduğu için bunu kolaylıkla yapıyor. Orada akan para Fox için çok önemli. Ailenin büyük pay aldığı Doğu Avrupa ve Rusya uyuşturucu işinden bir şey tırtıklayamadığı için başka yerlerden para bulup işlerini yürütmesi gerekiyor. Brooklyn'de Headless Depository adında bir yeri var. Orayı hem viski depolamak hem de imalat yapmak için kullanıyor. Ucuz içki imalatı. İçki suyla karıştırılıyor sonra kulüplere büyük kâr ile satılıyor. Parker Don'un bunları bilmediğine inanamam dedi. Blake konuşmayın anlamında elini salladı. Catherine devam ediyordu. Fox'un Londra'da çevirdiği bir başka işte Jago kardeşler adında bir gangster grubuyla ortaklaşa yaptığı silahlı soygunlarmış. Sammy Goff'un dediğine göre bu tip işler anında büyük nakit getirirmiş. Fox'un uzak doğuda yaptığı akılsız yatırımlar tüm parasını yok etmekteymiş. En önemli işlerinden biri de silah kaçakçılığı. İRA'ya silah sağlıyorlar. Brandon Murphy adında birine çok yardım ediyormuş. Murphy bir silah kaçakçısı. Tabii barıştan hoşlanmıyor. Adam yalnız silah almakla yetinmemiş. Ayrıca İrlanda Cumhuriyeti'nde County Louth denilen bölgede beton bir yeraltı sığınağı inşa etmiş. Orada askeri havan toplarından tutun, her türlü askeri helikopteri düşürecek nitelikte makineli tüfek varmış. Ha, ayrıca yığınlarla Semtex'e de sahipler. Helen Abruzzi yavaşça aman tanrım dedi. Gene Goff'un bana söylediğine göre Fox'un Murphy kanalıyla Beyrut ile de ilişkisi varmış. Saddam'a silah sağlıyormuş. Goff o konuda fazla detay vermedi. Dediğine göre Fox'un Londra'da evi yokmuş. Genellikle Dorchester Oteli'nin kral dairesinde kalıyormuş. Ama bir zaafı var. İngiltere'de Cornwall'da eski bir malikane ve arazi almış. Kırsal ve gözlerden çok uzakta bir yerde. İsmi de ister inan ister inanma ama Cehennem Ağzı. Dünyanın ucunda bir yermiş. Arka plandan yine telefon sesi duyuldu. Perde biraz karıştı. Catherine kayboldu sonra tekrar göründü. İşte böyle Blake. İnanılmaz bir hikaye bu. Sammy Goff sayesinde öğrendim bunları. Kamuyu açıklamak istiyorum ama hayat belli olmuyor. Geçen gün zaten ölmek üzere olan zavallı Sammy sarhoşken kendisine çarpıp kaçan bir arabanın kurbanı oldu. Sence bu bir kaza mıydı? Hiç sanmıyorum. Sammy pek çok şey biliyordu. İşte bu kadar basit. Film atlar gibi oldu. Catherine'in sesi dalgalandı. Sonra tekrar düzeldi. Pırıl pırıl bir gülümsemeyle. Şimdi her şeyi öğrendin sevgili Blake. İyi adamların kazanmasını umuyorum elbette. Ama hayat öyle kalleş olabiliyor ki. Eğer sen bu filmi seyrediyorsan korkarım ki bu sefer kötü adamlar kazandı. Gülümsemesi bir an için kayboldu. Sonra yeniden gülümsedi. Kendine iyi bak ve her şeye rağmen seni hep sevdiğimi unutma. Helen Abruzzi filmi durdurdu. Blake orada öylece karanlık gözlerle oturuyordu. Filmi benim için geri sararsan sevinirim çavuş.
Ama bu film polise kanıt olacak efendim.
Parker Blake'e bir kopya çıkarttır. Lütfen Helen dedi. Blake kalkıp pencereye yürüdü. Bir dakika sonra döndü. Harry, bana o alçak herifle hemen bir randevu ayarla.
Bölge savcısından izin almam gerekli.
İstiyorsan papadan izin al ama Jack Fox'u derhal görmek istiyorum.
Abruzzi, belki biraz beklemeniz daha doğru olur efendim dedi.
Bunun üzerine Blake iç cebinden bir döküman çıkardı, açtı ve ona uzattı. Sen bunu görmemişsindir çavuş Abruzzi ama Harry ne olduğunu bilir. Bu başkanlık tezkeresidir. Yani sen şu anda New York Polis Departmanı'nın değil, benim emrimdesin. Harry de öyle. Haydi şimdi dediklerimi yap, hemen harekete geçiyoruz.
Ertesi sabah Parker Blake'i Plaza Oteli'nden aldı. Polis arabasının arka koltuğunda çok hoş bir kadın oturuyordu. 40 yaş civarında ve iyi giyimliydi. Yanında bir evrak çantası vardı. Blake öne oturdu. Parker kadını ona takdim etti.
Bölge savcı yardımcısı Madge McGuire.
Araba harekette geçerken el sıkıştılar.
Anladığıma göre FBI'dansınız Bay Johnson.
Eskiden. Blake Parker'a döndü. Ona söyledin mi?
Bana düşmez diye düşündüm.
Blake başkanlık tezkeresini çıkarıp uzattı. Madge McGuire yetkiyi okudu ve inanılmaz diyerek Blake'e iade etti. Blake kağıdı tekrar cebine yerleştirdi ve McGuire'a ''Evet, bu olaydaki görüşünüz nedir?'' diye sordu.
''Bence zaman kaybediyoruz efendim. Maalesef hepimiz gerçekleri biliyor ama ispatlayamıyoruz. Şimdi kendiniz de göreceksiniz. Fox gayet iyi niyetli ve uyumlu hareket edecek. Yardımcı olabileceği her şeyi yapacak ama onunla işimiz bittiği zaman bir adım bile ileri gidemediğimizi anlayacağız. Avukatı Carter Whelan da orada olur mutlaka. Bana sorarsanız adam tam bir yılandır.
Bana göre fark etmez.
Elinizdeki yetki beni size sorumlu kılıyor ama lütfen işimi bildiğim gibi yapmama izin verin Bay Johnson.
Tamam, bildiğiniz gibi yapın.
Oraya vardıklarında Fox çalışma masasında oturuyordu. Çok şık lacivert bir takım giymişti. Saçları yakışıklı yüzünü ortaya çıkaracak biçimde arkaya taralıydı. Yanında oturan adam Carter Whelan ufak tefekti, saçları açılmaktaydı. O da siyah bir takım giyiyordu.
Ben Madge McGuire, bölge savcı yardımcısıyım. Bu da yüzbaşı Harry Parker.
Tanıştığımıza memnun oldum Bayan McGuire. Avukatım Carter Whelan'ı tanıyorsunuz sanırım. Eminim biliyorsunuzdur, ben de avukatım. Diğer beyefendinin kim olduğunu sorabilir miyim?
Blake Johnson, ben de avukatım dedi. Anladığıma göre karımla tanışıyormuşsunuz.
Whelan atıldı. Yasalara göre Bay Johnson'ın burada olmaya hakkı yok.
Fox onu durdurdu. Benim bir itirazım yok. Catherine Johnson'ın vakitsiz ölümü beni çok üzdü. Size taziyetlerimi bildiriyorum.
Parker, kanıtlar Bayan Johnson'ın ölümünün kaza olmadığı yolunda. Bizi bu konuda aydınlatın lütfen.
Whelan atıldı. Jack, sorulara cevap vermeyebilirsin dedi.
Yok canım, verebilirim. Jack omuzlarını silikti. Saklayacak bir şeyim yok. Catherine Johnson'ı tanıyordum. Onunla mülakat yaptım. Benim hakkımda Truth dergisine bir yazı dizisi hazırladı. Truth'un son sayısında okuyabilirsiniz. Çok da güzel şeyler yazmış aslında.
Solazzo ailesinden söz etmesi dışında.
Parker, onu iyi tanır mıydınız efendim diye sordu.
İyi tanırdım. Ne kadar iyi.
Fox kendi kendine karar veriyor gibi yaptı.
Evet, kısa bir maceramız oldu diyebilirim. Birkaç hafta kadar sürdü. Daha önce söylemek istemedim. Çünkü Catherine'in ismini hiçbir şekilde lekelemek istemem. Ölmüş birinden söz ediyoruz, öyle değil mi?
Etkileyici bir gösteriydi. Madge McGuire, hiç eroin kullandığını görmüş müydünüz diye sordu.
Fox bu soruyu da cevaplamakla kararsızmış gibi bir hareket yaptı. Ayağa kalktı, önce pencereye doğru gitti, sonra geri döndü ve daha sonra yüzünde büyük bir mutsuzluk ifadesiyle ''Evet, bir kere onu evinde eroin alırken yakaladım, şoke olmuştum, engel olmaya çalıştım. Bana yeni başladığını söyledi, bırakmaya söz verdi ama sanırım bırakamadı.''
Whelan hemen ilave etti. Alışık olmadı, açıkça belli oldu zaten. Aksi halde kazara fazla doz zerk etmezdi.
Parker ona dönerek gene de ölümünde normal olmayan bazı hususlar var dedi.
Onların müvekkilimle hiçbir ilgisi yok. Whelan bunu söyledikten sonra Madge McGuire'a döndü.
İşimiz bitti sanırım, öyle değil mi diye sordu.
Madge evet dedi, şimdilik bitti. İş birliğiniz için teşekkür ederiz. Kalktı. Tam o sırada Fox, Mr. Johnson'ın söyleyecek bir şeyi yok mu diye sordu. Blake ayağa kalktı, yüzü solmuş, gözleri karanlıktı. Hayır, söyleyecek bir şey yok, her şey çok açık dedi ve yürüyüp çıktı. Arabada Match, gördüğünüz gibi dava yok beyler. Dava açmayı gerektiren en ufak bir şey bulamadık. Bayan Johnson'ın neden fazla miktarda eroin almış olabileceğini bile cevapladı adam. Catherine eroine yeni başlamıştı. Dolayısıyla fazla doz alırken ne yaptığını bilmiyordu. Bunu demeye getirdi. İyi ama daha önce de aldıysa vücudunda başka iğne izleri olması gerekmez miydi? Birkaç defa yaptıysa gerekmez. Whelan bunu mahkemede kıçıyla güler Bay Johnson. Burada kötü bir şeyler dönüyor. Ama biz gerçeklerin yarısını bile bilmiyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Parker başını salladı. Bir şeyin yalan olduğunu anlayacak kadar uzun süre polislik yaptım ben. Burada da bir yığın yalan dolan olduğundan eminim. Blake bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Peki ama adaletin yerini bulması nasıl olacak? Madge, ne demek istiyorsunuz diye sordu. Demek istiyorum ki eğer işi kanun yoluyla yapamıyorsak veya kanunlar çalışmıyorsa, o zaman insan inisiyatifi kendi eline almaya hak kazanmıyor mu? Parker, bildiğim bir tek şey var. İnisiyatifi kendi eline almak kanuna aykırıdır. Öyle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Blake? Washington'a geri dönüp başkanı göreceğim, cenaze merasimini düzenleyeceğim. Araba plazanın önünde durdu. Blake Parker'ın elini sıktı, sonra Madge'e döndü. Teşekkürler Miss McGuire. Arabadan inip otelin merdivenlerini çıktı. Araba otelden ayrılırken Madge, Harry sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun diye sordu. Jack Fox hapı yuttu diyorsan evet. Fox Blake Johnson hakkında bilgi istemişti. Bilgisayardan alınan bilgiler nihayet eline ulaştı. Okumaya başlamıştı ki kapı vuruldu ve Falcone içeri girdi. Bir isteğiniz olup olmadığını sormaya gelmiştim sinyor. Fox elindeki kağıdı ona verdi. Falcone yazılanları okudu. Amma geniş bir sicili var. Ne yazık ki öyle, Allah kahretsin. Savaş kahramanı, FBI mensubu. Başkanı suikastten kurtarırken alınan kurşun yarası. Yalnız arada bir boşluk var Aldo. Adam son zamanlarda ne iş yapıyordu, bunu bulamamışlar. Bilgisayar konusunda daha uzman kişilere araştırtmam gerekiyor bunları. Adam bize bir tehdit olur mu dersin? Öyle derim. Karısı hakkında anlattıklarımın hiçbirine inanmadı. Aldo, Irak'ta düşmanın yüzüne çok baktım ben. Bugün Blake'in gözlerinde gördüğüm ifadeyi tanıyorum. Adamın gözlerinde öfke değil, yalnızca intikam vardı. Blake gene gelecek Aldo ve bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elbette sinyor. Falcone dışarı çıktı. Fox pencereye gidip Manhattan'ı yıkamakta olan sulu karı seyretmeye başladı. Tuhaf ama korkmuyordu. Heyecan duyuyordu, o kadar. 4. Bölüm. Bilgisayara girme konusunda Fox'un mükemmel bir elemanı vardı. Maud Jackson hoş bir kadındı. MIT'in iletişim bilgileri bölümünden emekli olmuştu. Crown Heights'ta yaşayan dul bir Musevi olmasına karşın zaman zaman parasızlık çekmekteydi. 70 yaşındaydı ve tescilli bir kumarbazdı. Parasızlığının nedeni ise kolay yenildiği halde kumardan fazlaca hoşlanmasıydı. Fox'la civardaki bir barda randevulaşmışlardı. Kadın Fox'un Blake Johnson hakkında verdiği bilgileri dinlerken büyük bir zevk ve sigarasını içiyor, bir yandan da içkisini yudumluyordu. Fox bildiklerini anlattıktan sonra adam hakkında diğer bilgiler bloke edilmiş, ulaşılamıyor. Problemim işte bu dedi. Anlıyorum Jack, bloke edilmiş bir yol gibi düşünelim bunu şimdi. Yolda geçmene engel olan bir şey varsa ne yaparsın? Çevresinden dolanırsın değil mi? Haklısın. Bunu da senden iyi kim yapabilir? Yağ çekmek insanı her yere götürecek. Devam et. Gene de adam dediğin gibi FBI mensubuysa ve hakkındaki bilgilere engel koydularsa bu benim açımdan zor bir iş sayılır. Maud Jackson bir sigara daha çıkardı. Kadının kızıl boyalı seyren mis saçları, kurnaz bir tilki gibi bakan gözleri her ne kadar sinirine dokunuyorsa da Fox onun sigarasını hemen yaktı. Kadın bilgisayar konusunda bir dehaydı. Peki Maud, sana $20,000 öderim.
25. Tamam Fox, memnuniyetle kabul ediyorum.
Fox istediğin gibi olsun anlamında başını salladı. Yalnız bir mesele var. İşi tamamlama tarihin. İşi bana dün vermeliydin.
Maud dün ha dedi, sonra güldü. Kolay, merak etme.
Bardağındaki Chablis'in kalanını başına dikip ayağa kalktı. Falcone'yi işaret ederek bu iri goril beni evime bırakırsa hemen işe koyulurum dedi. Falcone dostça gülümsedi. Zevk duyarım signora.
Maud şeytanca denemelerle 3 saatten kısa bir sürede bilgisayarın bloke edilmiş bölümlerine girdi. Karşısında Blake Johnson, eski FBI ajanı, yeni başkanlık özel koruma yöneticisi durmaktaydı. Hakkında neler yoktu ki? Başkanın özel infaz timi bile ekranda Maud'un karşısındaydı. Londra ile enteresan yardımlaşma anlaşmaları keza. Johnson'ın İngiliz başbakanının özel haber alma servisiyle ne kadar sıkı fıkı olduğu da apaçıktı. Bu servis Tuğgeneral Charles Ferguson diye biri tarafından yönetiliyor ve ayrıca Sean Dillon adlı eski bir IRA destekçisi tarafından bilgilendiriliyordu. Hepsi buradaydı işte. Johnson'ın eski başarıları, kahramanlıkları, adresler, ev ve telefon numaraları. Fox'un numarasını çevirerek görüşmek istediğini bildirdi.
Jack, ben Maud.
Bir şey bulabildin mi?
Jack, neler çevirdiğini bilmiyorum ama bulduklarım dinamit gibi. Beni kazıklamaya kalkma. Falcone'yi hemen $30,000 nakitle buraya gönder.
25,000'e anlaşmıştık Maud.
Jack, bu iş korku filmlerinden beter. İnan bana, $5,000 fazla vermene değer.
Tamam, bir saate kadar Falcone orada olur.
Bir dakika Jack, sert hareket istemem, haberin olsun.
Deli olma, sen çok önemlisin benim için.
1,5 saat sonra Falcone elinde bilgilerle geri dönmüştü. Bu arada Fox'un bilmediği bir şey daha olmuş. Falcone yolda durup elindekilerin fotokopisini çektirmişti. Fox kağıtları okudu. Johnson'ın geçmişi, Londra bağlantıları, Ferguson, Dillon hepsinin bilgisayar fotoğrafları karşısındaydı. Başını salladı. Tanrım dedi.
Bir şey mi var sinyor?
Hayır, sadece inanılmaz bir durum bu. İhtiyar cadı iyi iş becerdi. Oku da bak.
Falcone hepsini okumuştu ama ilk defa okuyormuş gibi yaptı. Sonra başını sallayarak kağıtları geri verdi. Yüzü ifadesizdi.
İlginç.
Fox güldü.
Öyle.
Başını salladı. Dillon denilen adam da aralarında.
Gene de kimlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek iyidir.
Elbette.
Gidebilirsin Aldo. Beni 8'de alırsın. Yemeğe gideceğim.
Falcone oradan ayrıldı. Yarım saat sonra Trump Tower'da Don Marco'nun apartman dairesindeydi. Don Marco fotokopileri okuyor ve resimlere bakıyordu.
İyi iş becerdin Aldo.
Teşekkür ederim Don Marco.
Başka bilgiler edinirsen beni derhal haberdar et.
Falcone Don Marco'nun elini öptü. Emredersiniz efendim.
General Charles Ferguson'un ofisi Savunma Bakanlığı'nın 3. katındaydı. Londra'nın atlı muhafızlar caddesine bakıyordu. Ferguson iri yapısı, buruşuk takım elbisesi ve kravatıyla dağınık görünüşlü bir adamdı. Her zaman olduğu gibi bir yığın kağıt arasında kaybolmuş çalışıyordu. Dahili telefon çalınca bir düğmeye bastı.
Dillon mu geldi?
Bir kadın sesi, evet efendim dedi.
Güzel, beraber odama gelin.
Kapı açıldı, içeri giren kadın tahminen 30 yaşlarındaydı. Sarı metal çerçeveli gözlük takıyordu. Pantolon takım giymişti ve kızıl saçları vardı. Özel şube şefi dedektif Hannah Bernstein aynı zamanda Ferguson'un asistanı görevini yüklenmişti. Pek çok kimse onu görünüşünden dolayı küçümsemiş ama sonra bundan pişman olmuştu. Hannah görev icabı 4 defa adam öldürmüştü. Arkasındaki adam Sean Dillon, orta boyluydu, saçları neredeyse beyaz denilecek kadar açık renkti. Siyah kadife pantolon üzerine eski bir deri ceket giyiyordu, boynunda beyaz bir fular vardı. Gözlerinin rengi anlaşılmıyordu ama dudaklarına yaşamı ciddiye almadığını gösteren bir gülümseme yerleşmişti.
Hayata aktör olarak başlamış, sonra en korkulan İRA eylemcisi olarak ün yapmıştı. Birkaç senedir de başbakanın özel ordusu olarak adlandırılan kısımda çalışmaktaydı. Ferguson bir şeyler duyanınız var mı diye sordu. İran'ın gizli silah zulaları olduğuna dair dedikodular gelmeye devam ediyor. Ama henüz kesin bir şey yok Sean.
Hayır.
Hannah Bernstein sırada ne var efendim diye sordu.
Ferguson'un masasındaki telefon çaldı. General telefonu açtı ve yüzünde fark edilir şekilde bir hayret ifadesi belirdi.
Evet efendim. Elbette.
Peki doğrudan doğruya onunla görüşmek ister miydiniz?
Burada, yanımda. Bir dakika.
Telefonu uzat. Dylan, Başkan Cazalet sana bir iki şey söylemek istiyor dedi.
Dylan hayretle gözlerini açtı ve telefonu aldı. Buyurun Bay Başkan.
Sana kötü bir haberim var İrlandalı dostum. Dinle. Blake Johnson hakkında.
Birkaç dakika sonra Dylan kendisine anlatılanları Ferguson'la Hannah Bernstein'e aktarmıştı. Pencereye doğru yürüdü, dışarı baktı ve onlara döndü.
Cenaze merasimi öbür gün. Ben New York'a gideceğim general.
Ferguson eliyle elbette anlamında bir işaret yaptı.
Blake Johnson, sen ve ben üçümüz kötü günler paylaştık. Birlikte cehennemlere girip çıktık. Hepimiz gidiyoruz. Bu ona vicdan borcumuzdur.
Hannah'a döndü.
Uçağı hazırlasınlar, emir ver.
Catherine Johnson'ın krematoryumda yapılan cenaze merasimi son derece sadeydi. Teypten sahte hissi veren dini bir müzik duyuluyor, TV gardırobundan ödünç alınmış gibi duran giysisi içinde bir papaz klişeleşmiş sözler söylüyordu. Ferguson, Dylan ve Hannah merasimin ortalarında tabut plastik perdelerin arasında kaydırılırken geldiler. Orada bulunanlar cenaze düzenleyicileri ve Truth dergisinden bir iki kişiydi. Blake gereken yerlere ödeme yaptı, sonra dönüp arkadaşlarını gördü. Yüzü duygularını anlatıyordu. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 64.